İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 191. Duygu Toprak eş sunuculuğuyla gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 12. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Tam bir sene oldu Duygu ile birlikte Ortaklaşa Mekan serilerine başlayalı. Dolayısıyla Duygu'ya teşekkür ederek başlamak isterim. Benimle her ay burada bu platformda Ortaklaşa ve Ortaklaşa'nın çalışmalarına konu olan müşterekleri bir araya getirip benim de bu konuda daha fazla deneyim kazanmamı ve farkındalık kazanmamı sağlıyor. Ve Mekan ve İnsan izleyicileriyle de müşterekler üzerine, dayanışma üzerine pek çok sohbet gerçekleştirmemize vesile oluyor. Bugün konuklarımız Atölye Bez'den Aycan Gönen ve Yağmur Koçak. Atölye Bez, Ankara'da eleştirel tasarım ve adil giyimin peşinde olan bir sosyal girişim. Ankara'nın merkezinde yer alıyor ve Zeytindalı Kadın Kooperatifi'nin de 4 özerk üretim atölyesinden biri. Ben hemen kısaca konuklarımızı her zaman yaptığımız gibi tanıtayım. Ardından da ilk soru için sözü Duygu'ya bırakacağım. Aycan Zeytindalı Kadın Kooperatifi ortağı ve Atölye Bez'in de kurucu kolektif ekibinden. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı okumuş, ardından dikişe merak duymaya başlamış. Yağmur ise Atölye Bez'in kolektif araştırma ekibinin bir parçası. Bunun dışında ekonomik ve politik antropoloji, illüstrasyon ve deneme film ile ilgileniyor.
Herkese iyi akşamlar. Ben de öncelikle Melis'e bu alanı ortak kullandığı için ve böyle güzel bir seriyi olanaklı kıldığı için teşekkür ediyorum. Aycan ve Yağmur hoş geldiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Atölye Bez nasıl bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı? Yani baktığımızda çalışmalarınıza temel ilkeler olarak döngüsel ekonomi, müşterekler ve dayanışma üzerinden şekillendiğini görüyoruz. Bu ilkelerden hareketle neden ve nasıl bir üretim atölyesi?
Merhabalar, teşekkürler davetiniz için ve bize bu imkanı tanıdığınız için. Atölye Bez, adil ve temiz giyim tekstili arz talep modeli projesiyle aslında ortaya çıktı. Biz bu projeyi Kasım ayında tamamladık. Onun öncesinde işte 1,5 senedir tekstil tedarik zincirlerinin farklı katmanları üzerine araştırmalar gerçekleştiriyorduk. İlk başlarda daha ham maddeye yönelik araştırmalar yapıyorduk ve literatür taramaları ve saha gezilerinden oluşan bir süreç izliyorduk. Sonrasında üretim kısmına yaklaştığımızda, daha böyle ham maddeye dair olasılıklarımızı belirlediğimizde atölye arayışlarına başladık ve Tunus Caddesi'nde böyle oldukça merkezde bir atölye mekanı bulduk kendimize. Burayı müşterek bir mekan olarak tahayyül ediyorduk en başından beri aslında. Yani böyle çeşitli üretim faaliyetinin dışında çeşitli etkinlikler düzenlediğimiz, işte tasarımcıları davet ettiğimiz akademisyenleri veya bu konuyla böyle sosyal ve politik bir pozisyondan da ilgilenen insanların bir araya gelip böyle karşılaşmalar yaşayabileceği, işbirlikleri kurabilecekleri bir yer olarak hayal ediyorduk atölyeyi. Ama bunu ne kadar gerçekleştirebildik bilmiyorum. Çünkü proje tam pandeminin başında başladı. Ve sonrasında yani o etkinlikler, canlı bir atölye ortamı yaratma işini tam olarak istediğimiz gibi, hayal ettiğimiz gibi yapabilmiş değiliz henüz. Ama yazın atölyenin işte canlanmaya başladığı dönem şeyle oldu. Dikiş kursu düzenledik. Bir temel dikiş kursu, bir de ileri düzey dikiş kursu. Ve bu aslında bir proje basamağıyken atölyeyi şekillendiren, ortak bir mekan haline getiren, çok böyle temel bizim gelecek planlarımızı da ve araştırma odağımızı da belirleyen bir noktası oldu projenin ve araştırmanın. Çünkü göçmenlerle birlikte çalışmaya karar verdik. Ve sonrasında atölye gerçekten daha ortak bir mekan diyebileceğimiz bir yer haline gelmeye başladı. Öyle.
Peki. O zaman aslında sizin ortaklığınız olan Zeytin Dalı Kadın Kooperatifi ile ilgili de şöyle sormak isteriz. Onlar kendilerini yoksulluğun kadınlaşmasının yarattığı eşitsizliklere karşı kadının iş gücünün üretime dönüşmesi için örgütlenen bir kooperatif olarak nitelendiriyor. Sizin bu ortaklığınızı bize birazcık anlatır mısınız? Nasıl bir ortaklığınız var? Nasıl bir kurgusu var?
Buna da ben cevap verebilirim aslında. Yani Atölye Beyaz Zeytin Dalı Kadın Kooperatifi'nin atölyelerinden bir tanesi sizin de başta bahsettiğiniz gibi. Biz aslında tüm bu süreçlere bir hayal, daha bir hayalken nasıl bir şekilde başlamamız gerektiğini düşünürken aslında bunun kolektif bir hareket içinde olması gerektiğini ve tüzel kişiliğinin de böyle olması gerektiğini düşünüyorduk. Bu süreçte de Zeytin Dalı Kadın Kooperatifi ile Ankara'da olma halimizden doğan bir tanışıklığımız vardı. Ve kooperatif modelini benimsedik epey onların çalışma şekillerini. Atölyeler modeliyle çalışmalarını kurdukları atölyelerde hem ortakları hem de ev eksenli çalışan kadınlar için kalıcı gelir modelleri yaratmaya çalışma biçimlerini ve bunun bir parçası olarak ilerlemenin çok daha anlamlı olacağını düşündük bu süreçte. Ben de 2019 yılında kooperatif ortağı oldum ve devamında da bu projelendirdiğimiz fikirlerimizi Zeytin Dalı olarak hibe arama sürecine girdik. Ve devamında da projeyi aldıktan sonra atölyeyi diğer kooperatifin diğer atölyeleri gibi konumlandırdık aslında hem tüzel kişilik anlamında hem de çalışma biçimimiz anlamında. Kooperatifin ana ilkelerine kadın yoksulluğuyla mücadele etme temelinde ortaklaşıyoruz. Aslında bunun dışında bir yandan da belki ortak kurduğumuz bu ilişkiden şöyle de bahsedebiliriz. Zeytin Dalı'nın uzun bir geçmişi var. 16-17 yıllık bir kooperatif ve bu alanda belki tekstil alanındaki bu sürdürülebilirlik boyutuyla ilgili olmasa dahi adil çalışma koşulları anlamında çok fazla kendine ait bir deneyimi ve geçmişi vardı ve bu anlamda birbirimizi de besleyerek ilerledik çalışma biçimlerimize ve atölye kurduktan sonra da ilk işbirliklerimizi aslında yine tüm bu deneyim ve onların öncesinde sahip oldukları ilişkilerle bize bu ilişkilerin içine bizi katmalarıyla sürdürdük. Örneğin şimdi atölyede ilk işbirliği kurduğumuz markalardan birisi El Doku oldu. El Doku da yine adil üretim ilkeleriyle çalışan, çoğunlukla dokuma ürünler yapan, bunun yanında da yoga ürünleri üreten bir marka. Ve yoga ürünlerini tamamen Atölye Bez olarak biz devraldık ve biz üretiyoruz şimdi.
Yani eklemek istediğim bir şey yoksa birazcık şu projeyi açalım diyorum. Hani proje diye bahsettik. Akpak, Adil ve Temiz Giyim Tekstili Arz Talep Modeli projenizin ismi. Kasım'da tamamladığınızı söylediniz. Ankara'da gerçekleştirilen bu çalışmada adil ham madde arayışıyla merkezden oldukça merkezden çeperlere doğru bir saha çalışmanız olmuş diye anlıyorum ben. Dayanışmaya imkan tanıyan döngüsel bir üretim tüketim modeli üzerine kurulu anladığımız kadarıyla. Bunu birazcık açabilir miyiz? Yani böyle bir modelin bünyesinde neler vardır ve böyle bir model merkez çeper ilişkisi açısından bize neler sunabiliyor?
Yağmur, başlamak ister misin? Ben de konuşabilirim.
Yani tamam. Aslında biz bunu böyle ya da sen istersen başla.
Belki biraz şeyden bahsedelim. Proje ilk başta nasıl başladı? Daha sonra da buradaki ilişki biçimlerini nasıl kurduğumuzu anlatırız. Aslında şöyle, proje ham maddeden son ürüne tedarik zinciri nasıl süreçlerden geçiyor ve bunu hem şeffaf hem de adil biçimde sağlayabilir miyiz? Yani üzerimize giydiğimiz bir kıyafetin tohumdan hikayesini ya da o keçinin üzerindeki kıllardan başlayan hikayesinde herhangi bir sömürü olmadan çevresel faktörleri göz önüne bulundurarak üretim yapan ve bunu da takip edebileceğimiz bir süreç var mı? Bunu merak ederek başlamıştık. Burada da Ankara yerelindeki ham maddeleri araştırarak başlamak istedik. Çünkü bir yandan da tekstil sektörü çok global bir sektör. Yani tamamen Türkiye'de üretilmiş bir süreci yakalamak dahi çok zor. Bunun içerisinde daha küçük ilişkileri bulmaya çalıştık biz. Ve bunun için de Ankara'daki yerel ham maddeleri araştırarak başladık. Burada mesela Nallıhan'ın, Güdül'ün ve diğer Ankara ilçelerinin hem köylerine hem ilçe merkezlerine seyahatler, de, yani gezilerde bulunduk ve buralarda halihazırda üretim yapan veya eskiden üretim yapmış kişilere ulaşmaya çalıştık. Aslında bu araştırma ve üretim modeli altında gerçekleştirmeye çalıştığımız bir çeşit bir dayanışma ağıydı. Ve bunu bir sosyal ekonomi modeli olarak da kurgulamak istiyorduk. Belki burada Yağmur biraz devralabilir. Hani bu süreci nasıl yani ne amaçla ilerletmeye çalıştığımıza yönelik.
Evet, kırsal alanda kurmaya çalıştığımız bağları böyle hani o saha araştırmalarını orada bırakmak istemedik hiçbir zaman. Orada topladığımız bilgiyi hep bir şekilde işte yani sosyal medya üzerinden veya böyle proje günlükleri tutarak bir arşivini oluşturmaya çalıştık. Veya daha sonra tekrar işbirlikleri kurmak üzere o bağımızı, iletişimimizi tutmaya çalıştık. Böyle hem proje için ortaklaşmaya karar verdiğimiz üreticiler, adil üretim yapan üreticilerle hem de diğer böyle bir şekilde tanışıklık geliştirdiğimiz kişilerle. Ve hep böyle Aycan sanırım söyledi ama işte hani ortak ilkelerde buluşabildiğimiz kişilerle bir ağ kurmaya çalışıyorduk. O yüzden hani kır ve kent arasında öyle bir dayanışma ağı kurma gayretine girdik. Kent içinde de işte bu atölyeyi kurduktan ve dikiş eğitimlerini vermeye başladıktan sonra aslında işte şey düşündük. İlk başta dezavantajlı kadınlarla çalışmak şeklinde geçiyordu projede. Daha sonradan biz tekstil sektöründe işte göçmen emeği sömürüsünün üzerine bir şeyler de söz söylememize imkan verir ve hani göçmenlerle birlikte alternatif bir model geliştirmenin çok önemli olabileceğini düşündük ve hani bu şekilde bir arayış içine girdik. STK'larla görüşmeye başladık ve bu da işte bize göçmen mahallelerin ve oradaki hani o mekansal ayrışmaya dair de bir şey yapabilme imkanı verdi. Vereceğini düşündük en azından. Niyetimiz oydu yani. Hani kent işte Tunus Caddesi'ndeki bir atölyenin iş yeri olması işte diyelim işte yani göçmenlerin yoğun yaşadığı Ankara çeperindeki mahallelerden böyle bu kent merkezine gelmeleri günlük olarak vesaire bunun anlamlı bir şey olabileceğini düşünmüştük.
Yani aslında mesela bu ilişki yalnızca üretici tarafında değil, tüketici tarafında da bir karşılığı olan bir ilişki. Yani biz Tunus'u seçerken merkez olarak kendimizi üretilen giysilerin arkasındaki yani üretim süreçlerinin de görünür kılınmasını amaçlıyorduk aslında. Bu yüzden de yani o üretici tüketici ilişkisini aslında biraz daha güçlendirmek adına merkezi seçmiştik. Yani evet, Ankara biraz daha özellikle göçmenlerin daha çeperde yaşadığı bir şehir. Onların merkeze gelmesi gerçekten hani böyle bir kentle kurdukları ilişki anlamında birçok farklılığa sebep oldu. Bunu birebir ilişkilerimizde gözlemliyoruz. Ama bunun yanı sıra da tüketici tarafında da yani özellikle de işte Çankaya merkezinde bir yerde göçmenlerle eşit bir ilişkide karşılaşmak çok rastlanır bir şey olmuyor. Ve buna da bir alan açıyor atölye bez aslında.
Yani açmasını en azından istiyoruz. Böyle hani bu en başta da söylediğim bu düzenlemek istediğimiz etkinliklerde mesela işte hani dikiş ekibinin de olması. Bunu bir kez kapanış toplantımızda deneyimleme şansımız oldu. Böyle hani hepimiz ev sahibi olarak işte çeşitli sosyal girişimlerden veya böyle davetlileri ağırlamış olduk. Bu tarz şeylerin artmasını istiyoruz. Yani burayı daha canlı bir yer haline getirmeyi ve böyle karşılaşmalara imkan tanımayı istiyoruz. Çünkü Ankara'da çok olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani böyle bir göçmen dayanışma ağının içine girmenin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Tanış olmanın da böyle hani birlikte bir şeyler yapabilmenin de. Ve biz burada hani ekonomik bir model üzerinden ekonominin içine o sosyal olanı da katarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Ben aslında bunu bir de şeyi de eklemek istiyorum. Bizim aynı zamanda bu kırsaldaki hammadde araştırmalarımız sırasında kurmak istediğimiz ilişkiye yönelik de biraz daha hani orayı biraz daha açmak istiyorum. Şöyle bizim araştırma yaptığımız bölgeler genellikle ekonomik olarak geçimini tarım çoğunluklu olarak tarımdan kazanan bölgeler ve burada bizim karşılaştığımız şey çoğunlukla yani bu Türkiye genelinde belki söylenebilecek bir şey ama işte genç nüfusun merkeze daha çok taşınması işte eğitim veya çalışma amacıyla taşındığını görüyoruz. Örneğin bizim araştırdığımız ham maddelerden bir tanesi Ankara yerine özgü bir atalık pamuk cinsiydi, mor pamuk. Bunun için Nallıhan Kuzcular Köyü'ne ziyarette bulunmuştuk ve burada aslında bu tarımın yaklaşık 20 yıl önce durduğunu ve bunun bir sebebinin susuzluk olmakla birlikte bir diğer sebebinin de bu tarımı sürdürecek bir genç nüfusun artık şehir köyde yer almadığıydı. Bir diğer örneğin ziyaretimizde Güdül Tahtacı Öğrenci Köyü'ne olmuştu. Bu bölgede aslında agroekoloji çalışmalarıyla tarımın da yeniden canlanmasına yönelik çalışmalar var ama bununla birlikte örneğin biz oraya tiftik için gitmiştik. Tiftik araştırması için gitmiştik ve iplik eğiren insanlara ulaşmak istiyorduk. Bulabildiğimiz en genç iplik eğiren kişi 70'li yaşlarındaki Meryem Ebe'ydi. Biraz daha bizim kurmak istediğimiz ilişkiler yani bu kent ve yani çeperdeki bu zanaatlerin yapılan veya eskiden yapılan, yeniden yapılabilir olan zanaatlerin kent tarafında da görünürlüğünün artması ve bu kişiler için de yeniden geçimlik bir ekonomi olabilmesi. Yani şu anda tekstil odağında baktığımız zaman Ankara Çeperi için tekstil bir turizm için kullanılan bir araç. Yani örneğin Ankara'ya has çokça dokuma yöntemleri veya ham madde çeşitleri var tekstilde kullanılan. Bunlar şu anda müzelerde sergilenen veya oraya turistik amaçla gittiğiniz zaman geleneksel giysi olarak ancak görebildiğiniz ham maddeler ve kumaşlar. Bunların yeniden o bölgede yaşayan özellikle kadınlar için bir geçimlik üretim aracına dönüşebilir mi? Aslında bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey elbette değil. Bunu da hani bu süreçte görüyoruz ve zaten yapmak istediğimiz amaç da bu kolektif üretim şekillerinin güçlenmesi. Ve bunun içerisinde biz de bir rol alabilir miyiz? Biraz daha buna dair. Mesela Kızılcamam'a gittik ve orada Halk Eğitim Merkezi'nde çok uzun araştırma süreçleri sonunda yeniden sof kumaş dokunmaya başlamıştı Tiftik'ten. Mesela onlar şöyle bir çalışma yapıyorlar. Hem kendileri hem de civar ilçeler için. Orada Halk Eğitim Merkezi'nde öğrencilere bu kumaşları dokumayı öğretiyorlar. Bununla birlikte civar ilçedeki eğitmenlere de bu kumaşı dokumayı öğretiyorlar ki daha fazla öğrenciye öğretebilsinler. Böylece bu üretimin artması demek, bununla birlikte bir pazarın oluşabilmesi demek. Çünkü çok küçük ölçekte olduğunda pazar da oluşamıyor. Yani onunla eş bir büyüklükte aslında. Ve biz de mesela bunun kentteki ayağı olabilir miyiz? Yani o konuyu da belki devamında konuşuruz ama mesela bizim de proje çıktısı koleksiyonumuz bu öğrencilerin dokuduğu kumaşlarla oluştu. Böyle.
O zaman tiftik demişken tiftikten devam edelim. Bir koleksiyonunuz var hani bilmeyenler için. Tamamen tiftik kullandığınız hatam yoksa. Buna şekil verirken de bir çalıştay düzenlemişsiniz. Tasarımı açmak adil ve ekolojik bir giysinin süreçleri başlığıyla. Bize biraz çalıştaydan, katılımcılarından, buradaki tasarım tartıştığınız tasarım anlayışının farklı ölçeklerde nelere işaret edebileceğinden de bahseder misiniz? Koleksiyonu nasıl şekillendirmenize yardımcı olduğundan tutalım. Belki gelecek planlarınıza dair de bir şeyleri etkilemiştir diye düşünüyorum.
Tamam. Ben hemen çalıştayı özet geçeyim kısaca. Çalıştayı Mayıs ayının sonuna doğru gerçekleştirdik ve 2 gün olarak planladık. Yine online yapmak durumunda kaldık aslında. Böyle bir yüz yüze geldiğimiz böyle masada bir uygulama günü hayal ediyorduk ama onu da böyle çeşitli çevrimiçi araçları kullanarak yapmak durumunda kaldık. İlk gün daha böyle teorik bir çerçeve çizmeye çalıştık. 2 farklı oturum gerçekleştirdik. Tasarımı açmak, daha böyle tedarik zincirindeki imkan ve çıkmaz lara odaklanan bir oturum vardı. İlkinde de ikincisinde de daha iklim krizi işte bu gibi boyutlara dair bir şeyler söylendi mi? Uyduruyor muyum Aycan?
Hayır, güzel.
Şaşırdım. Neyse. Böyle bir güzel, keyifli, bolca tartışmanın döndüğü bir gün geçirdik ilk gün. İkinci günde uygulama aşamasına geldik. Onun için de daha önceden böyle katılımcılar belirlemiştik. Ve böyle farklı tasarım boyutlarının işte uzun ömürlülük, kapsayıcılık, çok amaçlılık, zamansızlık.
Fonksiyonellik.
Evet, fonksiyonellik gibi. Evet. Ve böyle hani orada da tartışmalar sırasında da böyle akla gelen başka şeyleri de dahil etmeye çalıştığımız farklı tasarım boyutlarının değerlendirildiği bir uygulama günü oldu. O uygulama gününde de bu tasarım boyutlarını ele alarak nasıl tasarım fikirleri ortaya çıkartabiliriz gibi çalışmalar gerçekleşti farklı odalarda moderatörler eşliğinde. Ve biz oradaki tartışmalardan beslenerek ve o zaman o çalıştayı kurgularken işte yaptığımız o araştırmalardan da üzerine düşünerek ederek 6 parçalık bir koleksiyon çıkardık. Evet, tiftik kullandık ama bundan tamamıyla gurur duymuyoruz. Bunu işte Ankara'da bulabildiğimiz ham madde, Ankara yerelinde erişebildiğimiz ve tamamen izleyebildiğimiz tek ham madde diye yaptık. Yoksa hayvansal bir ürün kullanmayı böyle etik olarak epey sorguladık. Yani başka çok seçerek aradık. Hani keten kooperatifine ulaşmaya çalıştık. İşte keten üzerine çalışan bir kooperatife ulaşmaya çalıştık. Bu mor pamuğu çok zorladık. Ama böyle hepsinin farklı farklı sorunları vardı. Ve tiftik böyle gerçekten tiftik keçisi çiftliğinden işte iplik eğiren ebeye sonra hani böyle adım adım tüm o baştan sona izleme meselesini yapabildiğimiz tek ham maddeydi. O yüzden tiftikle ilerledik. Böyle çalıştaya dair senin eklemek istediğin bir şey var mı Aycan?
Yani belki şeyden bahsedebiliriz. Çalıştaydan da çıkan ve bizim de kıyafetlerde yani bu proje çıktısı koleksiyonda uyguladığımız fikirler yani sektörde tasarımın ana akımdaki bakış açısı daha çok işte özellikle hızlı modaya uygun satışa yönelik ve çok da kişileri gerçek insanları düşünerek olmayan şekillerde ilerliyor tasarım anlayışı. Biz biraz daha hem çalıştay boyunca da bunu konuştuk ve bunun üzerine yeni fikirler üretmeye çalıştık. Böyle kıyafetlerde de daha sonra bunu uygulamaya çalıştık. Yani belki cinsiyetsizlik, belki kapsayıcılık, farklı beden tiplerini kapsamak burada biraz daha. Bununla birlikte bu kıyafetin uzun ömürlü olması, uzun ömürlülük de yine kıyafetin maddesel olarak da uzun süre kullanılabilmesi, bununla birlikte yıllar boyunca giyilebilir de olması. Hani bunu çok amaçlılıkla da ilişkilendirebiliriz. Biz mesela kıyafetleri planlarken yine mevsimsiz olmasını da hani önemsedik. Hem yaz hem kış boyunca kullanılabilecek kıyafetler olabilirler mi acaba da diye düşündük. Aslında hani böyle kişilerin kendilerini, kendi tarzlarına ve kendi ona alışma şekillerine yönelik değişebilecek kıyafetler de olabilirler mi acaba diye düşünerek yola çıktık. Evet, yani... tiftik de burada çok pardon. Belki bununla devam edelim, tiftik ona geri dönelim.
Ben şey diyecektim, yani evet, bu koleksiyonun her parçasında bu farklı, Aycan'ın işte biraz daha açtığı farklı tasarım boyutunu, böyle ona dair bir şey yapmaya çalıştık. İşte böyle o moda akımlarını izlemeyen, etmeyen vesaire. Yani o düşündüğümüz, sorun sallaştırdığımız şeyleri doğrudan bu giysi parçaları üzerinde nasıl deneyebiliriz cevabını aradık. Ama bu koleksiyon aslında araştırmanın sonuç çıktısı gibi. Hani satılık bir şey değil, sadece böyle sergilenmek üzere yaptığımız bir şey. Yani bunu şu şekilde de söyleyebilirim. Atölye Bez'in böyle kendi marka olmak gibi bir iddiası, yani en azından bu konuya dair çekinceleri var. Çünkü işte hani bir yandan tüketmemek üzerine bir şeyler savunan bir yer olup bir yandan ürünler ortaya çıkarmaya dair böyle çeşitli sorular var kafamızda. O yüzden daha çok adil markalarla işbirliği yapan ve o tedarik zincirindeki o bir üretim aşamasını adil bir şekilde yapmaya çalışan bir yer olma gayreti içindeyiz araştırmaların yanı sıra. Üretim kısmında.
Bu projede de aslında Yağmur'un dediği gibi koleksiyonda proje çıktısıydı ve aynı zamanda bizim proje çıktığımız olan bir diğer şey de bununla birlikte bu tedarik zincirlerini tamamen şeffaflaştırma ve adil bir şekilde sürdürmenin tek başına mümkün olmayacağı ve aynı zamanda tek başında da olmaması gerektiği üzerineydi. Ve biz de bu yüzden bu tedarik zincirinde ortaklaşabileceğimiz, işbirliği kurabileceğimiz diğer aktörlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki planlarımız da bu yönde. Ve biz de o aktörlerden biri olabilir miyiz? Atölyede de üretim atölyesi olarak bunun çalışmalarını sürdürüyoruz.
Bir şey var mı?
Mobifest'i konuşmadık galiba, değil mi? Bir
Evet.
Evet, tam da onu diyecektim. Yani hani şey, bir marka oluşturmaktan ziyade aslında işte üretimi açmak, şeffaf hale getirmek, bir ortak mekan yaratmak daha çok derdiniz diye anladık biz. Bir kısa film festivalinde de hikayenizi izleyebilenler oldu anladığımız kadarıyla. Biraz Yağmur ondan da bahsedersen son olarak.
Evet. Mobifest Güney Afrika'da Berta House'un ve işte Postane'nin ortaklaşa düzenlediği bu yıl dayanışma mekanları temasıyla yapılmış bir işte hikaye anlatıcılığı ve aktivizm temalı bir film festivali. Bizler de Güney Afrika'dan ve Türkiye'den böyle farklı dayanışma temalı filmler üreten kişiler olarak veya ekipler olarak katılma şansı yakaladık bu sene. Atölye Bez'in hikayesini de bu şekilde biraz daha duyurabilme şansımız oldu. Çok keyifli bir süreçti. Aslında şöyle bir şey planlıyorum. Henüz diğer film yapımcılarıyla konuşma fırsatım olmadı ama Kasım ayında İstanbul'da Postane'de gerçekleştirildi gösterimler ve bir yandan da canlı yayınlandı. Belki bu Atölye Bez'de gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliklerden biri olabilir. Oradaki farklı dayanışma kavramına odaklanan filmlerin burada bir gösterimini yapabiliriz diye düşünüyorum. Öyle.
Ben Duygu, başka sorumuz var mı? Senin aklına gelen, eklemek
başka istediğin. Başka sorumuz yok. Sen kapanışı yapmadan ben tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bir de bizi bir yıldır görsel tasarımı destekleyen Cihan Önder'e de buradan teşekkür etmek istiyorum.
Çok teşekkür ederiz Cihan. Gerçekten bizi her hafta, her ay, bir hafta işinden gücünden vakit ayırıp bizlere destek olduğun için Cihan'a da hakikaten teşekkür etmek gerekiyor. Sevgili Aycan ve Yağmur, Atölye Bez'in çalışmalarını anlatmak için bugün bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ve eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatmak isterim.
Bizler de çok teşekkür ederiz. Burada olmak çok güzeldi.
Sağ olun. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 192. bölümünde Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden doçent doktor Ezgi Orhan ve şehir plancısı Merve Güngör ile hava karardığında kent üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir, ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.